Ayrım 19.
Sayfa 230. Kadın pis pis gülümseyerek bu aşağılık herifleri prangaya vurmalı der. Yürür, evine gitmek istemez. Korsikalı iki öğrenci ve kadın onu odada beklemektedirler. Sahne yeniden başlar. Yalan söylemeye kalkmayın, gördüm sizi. Şöyle düşünür. Tanrım, keşke şunu yapmamış olsaydım. Keşke yapmak elimden gelmeseydi, gerçek olmasaydı bu. Kaygılı yüz bilincin önüne gelir ve gider. Belki canına kıyacak. Hayır, bu yumuşak ve her yanı çevrili ruh ölümü düşünemez. Bilincin bilgisi de var, duvarların arasında durgun ve bomboş olan, içini dolduran kimseden kurtulmuş ve hiçbir kişiliğe bağlı bulunmadığı için korkunçluk niteliğini edinmiş olan kendini yer yer görür. Ses fısıldar, bavullar fişe geçirildi, tren 2 saat sonra kalkıyor. Duvarlar sağa ve sola kayar. Asfaltında demir satan mağazalarında kışla pencerelerinin de bilinci var. Ses fısıldıyor, son olarak. Otel odasında annenin, tombul annenin, yaşlanmış annenin bilinci, acı çekişin bilinci var. Ayrılıp giden ve bir daha dönmeyecek olan duvarların arasında bilinçlidir acı. Sonu gelmeyecek mi bunun? Ses duvarlar arasında bir caz havası tutturmuş. Some of these days. Bitmeyecek mi bu? Ve melodi arkadan yavaşça yakalamak için geliyor, sesi bastırıyor ve ses durmayı beceremeden şarkı söylüyor. Gövde ilerliyor ve bütün bunların bilinci var. Yazık ki bilincin de bilinci var. Acı çekecek, ellerini ovuşturacak, kendine acıyacak hiç kimse yok ama, kimse. Bu 4 yol ağızlarının katışıksız bir acısı, unutulmuş bir acı. Ama kendini unutamayan bir acı. Sonra ses, işte rendezvous de chemino diyor ve ben bilincin içinden fışkırıyor. Benim bu, yani Antoine Roquentin. Birazdan Paris'e hareket edeceğim, patron kadına veda etmek için geldim buraya. Size Allah'a ısmarladık demeye geldim. Gidiyor musunuz Bay Antoine? Paris'e yerleşeceğim, değişiklik olsun diye. Şanslısınız. Bu koca yüze nasıl değdirebiliyordum dudaklarımı? Vücudu artık benim değil. Dün bile siyah yün elbisenin altında vücudunu gözümün önüne getirebilirdim. Bugün elbise öte yanına geçilmezlik niteliği kazanmış. Derisinin altında damarları belli olan bu beyaz vücut bir düş müydü? Sizi arayacağız diyor patron kadın. Bir şey içmez misiniz? Ben ısmarlıyorum. Oturuyoruz, kadeh tokuşturuyoruz. Sesini biraz alçaltıyor, kibar bir acımayla. Size çok alışmıştım, ne iyi anlaşıyorduk, diyor. Görmeye gelirim sizi. Tabii Bay Antoine, bu vilden geçtiğiniz zaman şöyle bir uğrayıp bizim de hatırımızı sorarsınız. Gidip Bayan Jean'a bir merhaba diyeyim, hoşuna gider diye düşünmelisiniz. İnsanların ne olduklarını öğrenmek hoşa giden bir şey değil mi? Zaten tanıdıklar gelip bizi görürler her zaman. Gemici müşterilerimiz vardır, açık denizlerde çalışırlar. Kimi zaman 2 yıl görmem onları. Brezilya'da ya da New York'tadırlar. Bordo'da ulaştırma işleriyle uğraştıkları da olur. Sonra bir gün ansızın ortaya çıkarlar. Günaydın Bayan Jean derler. Birlikte bir kadeh içeriz. İsterseniz inanmayın ama hangi içkiyi sevdiklerini hatırlarım. Aradan 2 yıl geçmiş olsa da Bay Pierre'e susuz bir vermut, Bay Leon'a da bir cinzano getirin derim Madlen'e. Patron nasıl hatırladın derler. Ben de mesleğim bu benim diye karşılık veririm. Salonun dibinde şişman bir adam var. Jean ile birkaç günden beri yatıyor. Çağırıyor kadını. Patroncuğum. Ayağa kalkıyor kadın. Özür dilerim Bay Antoine. Garson kız geliyor yanıma. Demek bizi bırakıp gidiyorsunuz. Paris'e gidiyorum. Kurula kurula Paris'te kaldım ben diyor. 2 yıl Simeon'da çalıştım ama burasını özledim. Bir an duraksıyor. Sonra bana başka söyleyeceği olmadığını fark ediyor. Eh öyleyse güle güle Bay Antoine. Elini önlüğüne silip uzatıyor. Hoşça kal Madlen. Gidiyor. Journal de Bouville'i alıyorum ama o saat bırakıyorum. Çünkü biraz önce kitaplıkta baştan aşağı okudum bu gazeteyi. Patron kadın geri gelmiyor. Tombul ellerini tutkuyla mıncıklayan dostunun avuçlarına bırakmış. Tren 45 dakika sonra kalkıyor. Vakit geçsin diye paramı sayıyorum. Aylık 1200 frank fazla bir şey değil. Ama kendimi biraz zora sokarsam yetmesi gerek. 300 franklık bir oda, yiyecek için günde 15 frank, geriye 450 frank kalıyor. Bu çamaşır, ufak tefek masraflar ve sinema için. Şimdilik iç çamaşırına ve elbiseye ihtiyacım yok. Dirsekleri biraz parlıyor ama elbiselerimin ikisi de temiz. Bakımlı giyersem daha 3-4 yıl yeter bana. Tanrım, bu bitki hayatını sürecek olan ben miyim? Günlerimi nasıl geçireceğim? Dolaşacağım. Tuğliye Parkı'na gidip bir demir iskemleye oturacağım. Daha doğrusu para vermeyeyim diye bir taş sıraya. Bir şeyler okumak için kitaplıklara gideceğim. Sonra... Haftada bir kere sinema. Peki sonra pazar günleri kendime bir Voltigeur ısmarlayıp tüttürecek miyim? Lüksemburg Parkı'ndaki emeklilerle kroke oynamaya gidecek miyim? 30 yaşında, acıyorum kendime. Ara sıra elimde kalan 300 bin frangı bir yılda harcasam daha iyi etmiş olmaz mıyım diye düşünüyorum. Sonra ne olacak? Bana ne sağlayabilir bu? Yeni elbiseler mi, kadınlar mı, yolculuklar mı? Hepsini gördüm. Bunlar bitti artık. Sağlayacakları sonuç çekmiyor beni. Bir yıl sonra kendimi şimdiki kadar bomboş bulacağım. Tek bir anım bile olmayacak. Ölüm karşısında korkup duracağım. Yaş 30, 14.400 frank yıllık gelir. Her ay karşılığı alınan kuponlar. Oysa yaşlı bir kimse değilim ben. Bir şey versinler yapayım, ne olursa olsun. Başka şey düşünsem daha iyi. Çünkü şu anda kendi kendime komedi oynuyorum. Hiçbir şey yapmak istemediğimi çok iyi biliyorum. Bir şey yapmak, bir parça varoluş daha yaratmak demektir. Oysa şu durumda gerektiği kadar varoluş var. Aslında kalemi elimden bırakamıyorum, bulantıya kapılacağım diye korkuyorum. Yazarken onu geciktiriyorum gibime geliyor. Bu yüzden aklıma geleni yazıyorum. Beni sevindirmek isteyen Madlen bir plak göstererek uzaktan sesleniyor. Sizin plakınız Bayan Tuvan, sevdiğiniz plak. Son olarak dinlemek ister misiniz? Lütfen. Kibarlık olsun diye böyle diyorum ama yoksa caz dinleyecek durumda değilim pek. Ama yine de dikkat edeceğim çünkü Madlen'in dediği gibi bu plağı son olarak dinliyorum. Çünkü eski bir plak bu, çok eski, taşra için bile eski sayılır. Paris'te boşuna arayacağım onu. Madlen plağı gramofona koymaya gidiyor, şimdi dönecek. Çelik iğne çizgilerin içinde zıplamaya, gıcırdamaya başlayacak ve çizgiler onu helezon biçiminde plağın merkezine kadar getirdiklerinde sona erecek bu. Some of these days'i söyleyen boğuk ses ebediyen susacak. Başlıyor. Güzel sanatlarla acılarını avutan avanaklara ne buyurulur? Zavallı amcam öldüğü zaman Chopin'in prelüdleri bana acımı öyle unutturdu ki diyen Bijou Alam gibi konser salonları. Gözlerini kapayarak solgun yüzlerini alıcı anten haline getiren bu ezik, bu talihin sillesini yemiş kimselerle ağzına kadar doludur. Yakaladıkları seslerin tatlı ve besleyici bir halde içlerine aktığını düşünürler. Acılarının tıpkı genç Werther'in acıları gibi müzik haline girdiğini sanırlar. Güzelliğin yaralarını sardığına inanırlar, inekler. Bu müzikte acı dindirme niteliği bulup bulmadıklarını bana söylemelerini isterdim. Biraz önce mutluluk içinde yüzmekten çok uzaktım. Dıştan bakılınca düşünmeden paramı sayıp duruyordum. Ama derinlerde gece gündüz yakamı bırakmayan ve belirlenmemiş sorgular, dilsiz şaşkınlıklar şeklini almış olan bütün şu düşünceler kıpırdamadan duruyordu. En iyiyle boşa gitmiş hayatımla ilgili düşünceler. Daha altta da bulantı, bir şafak gibi çekingen duruyordu. Ama o anda müzik duyulmamıştı, üzüntülü ve durgundum. Çevremdeki bütün nesneler benimle aynı maddeden, yani bir çeşit sakin acıdan yapılmıştı. Dünya o kadar çirkindi, dışımda masanın üzerindeki şu kirli bardaklar, aynanın lekeleri, Madlen'in önlüğü ve patron kadının şişman sevgilisi, dünyanın varoluşunun kendisi o kadar çirkindi ki, kendimi yakınlarımın yanında gibi rahat hissediyordum. Şu anda saksafonun şarkısı duyuluyor, utanıyorum. Küçücük, parlak bir acı doğdu, bir örnek acı. Saksafonun dört notası gidip geliyorlar. Bizim gibi yapmak, ölçüyle acı çekmek gerekir diyorlar sanki. Evet doğru, ben de bu biçimde acı çekmek isterim tabii. Ölçüyle, hoşgörülüğe kapılmadan, kendime acımadan, kupkuru bir katışıksızlıkla acı çekmek. Ama bardağımın dibinde biram ılıksa, aynada koyu renkli lekeler varsa, fazlalıksam, en içten ve en katışıksız acım ayı balığı gibi, hem bir yığın et hem gepgeniş bir deriyle ve insanın içine dokunan ıslak ama kötülük dolu gözlerle sürüklenip hantallaşıyorsa bu benim kabahatim mi? Hayır, plağın üzerinde çepçevre dönen ve gözlerimi kamaştıran bu ufak elmas acının dindirici olduğu söylenemez kuşkusuz. Alaycı bile değil, kıvançla dönüyor. Kendinden başkasıyla ilgilenmeyerek bir orak gibi dünyanın tatsız yakınlığını kesip attı. Dönüyor şimdi ve hepimiz, Madlen'i, şişman adamı, patron kadını, beni ve masaları, banketleri, lekeli aynayı, bardakları, birlikte bulunduğumuz, evet sadece birlikte bulunduğumuz için kendimizi varoluşa bırakmış olan hepimizi, düzensizliğimiz içinde günlük aldırmazlığımız içinde yakaladı. Kendim hesabına ve onun önünde var olanlar hesabına utanıyorum. Bu ufacık acı var olan bir şey değil, insanın canını sıkıyor bu nitelik. Yerimden kalkıp pilağı üzerine konduğu yuvarlaktan çekip alsam, iki parça etsem bile ona dokunmuş olmam. O ötede kalıyor, her zaman herhangi bir şeyin, bir sesin ya da bir keman notasının ötesinde. Kat kat varoluşun ötesinden kendini açığa vuruyor, sımsıkı ve incecik. Onu yakalamak istediğinizde varoluşlardan başka şeyle karşılaşmıyorsunuz. Anlamsız varoluşlara çarpıp duruyorsunuz. Hepsinin ardında kalıyor, onu duyduğumu bile söyleyemem. Ben onu açığa vuran sesleri, hava titreşimlerini duyuyorum. Var oluşmuyor o, çünkü fazlalık hiçbir yanı yok. Onun dışında her şey ona göre fazlalık. O olan bir şey. Ben de olmak istemiştim, hatta bundan başka bir şey istemedim. İşte hayatımın gizli temeli. Aralarında ilişki yok gibi görülen bütün çabalarımın altında aynı isteği buluyorum. Varoluşu içimden atmak, anları yağlarından sıyırmak, bükmek, kurutmak, kendimi temizlemek, katılaştırmak, sonunda bir saksafon notasının kesin ve belirli sesini verebilmek. Bu bir kıssa konusu bile olabilir. Şöyle anlatabiliriz. Yanlış dünyaya gelmiş bir zavallı vardı. Öteki insanlar gibi parkların, kahvelerin, ticaret kentlerinin dünyasında var olup gidiyor ve tabloların ardında Tintoretto'nun devlet adamları, Gozzoli'nin cesur Floransalarıyla, kitap sayfalarının ardında Fabrice del Dongo ve Julien Sorel ile gramofon plaklarının ardında kupkuru, uzun caz yakarışlarıyla birlikte bambaşka dünyalarda yaşadığına kendini inandırmak istiyordu. İyice sersemlik ettikten sonra durumu kavradı. Artık gözleri açılmıştı. Bunda bir yanlışlık olduğunu anladı. Aslında bir kahvede bir bardak ılık biranın karşısındaydı. Oturduğu yerde ne yapacağını bilmeden kaldı. Ben bir budalayım diye düşündü. Tam bu sırada varoluşun öbür yakasında ancak uzaktan görülebilen ve yaklaşılamayan öteki dünyada ufak bir melodi dans etmeye, şarkı söylemeye başladı. Benim gibi olmak, ölçüyle acı çekmek gerek. Ses söylüyor. Some of these days you'll miss me honey. Plan burası çizilmiş olmalı, cızırdayıp duruyor. Ama insanın içini daraltan bir şey var. O da şu, iğnenin plak üzerinde öyle kısaca öksürmesi melodiye hiç dokunmuyor. Melodi öyle uzakta ki, bunu da anlıyorum. Plak çizik olup eskiyebilir, şarkıcı kadın belki de ölmüştür. Ben birazdan buradan ayrılıp trenime bineceğim. Ama bir şimdiden öteki şimdiye düşen geçmişsiz ve geleceksiz varoluş ardında, her gün biraz daha ayrışan, pul pul dökülen ve ölüme doğru kayan şu seslerin ardında melodi, hiç değişmeden, sımsıkı ve genç bir halde acımasız bir tanık gibi duruyor. Ses kesildi, plak biraz gıcırdayıp duruyor. Yersiz bir düşten sıyrılan kahve, varoluş zevkini geviş getirip duruyor. Patron kadının yüzü kıpkırmızı, yeni dostunun beyaz yanaklarını çimdikliyor ama bir türlü renk getiremiyor onlara. Ölü yanakları bunlar, kılımı kıpırdatacak halim yok, uyukluyorum. New York'taki bir apartmanın 20. katında sıcaktan bunalan yeni tıraş olmuş, kalın kara kaşlı bir Amerikalıyı düşünüyorum. New York'un üzerinde gökyüzü kavrulmaktadır, gökyüzünün mavisi tutuşmuştur, koskoca sarı alevler gelip damları yalar. Brooklynli çocuklar mayolarıyla sulama borularının karşısına geçecekler. 20. kattaki karanlık oda sıcaktan kavrulmaktadır. Kalın kaşlı Amerikalı soluk soluğadır. Ter damlaları yanaklarından aşağı süzülür. Sırtında bir gömlek piyanosunun başına oturmuştur. Ağzında bir tütün tadı, düşüncesinde belli belirsiz bir melodi hayaleti vardır. Some of these days. Tom kıt cebindeki içki şişesiyle birazdan gelecek. İkisi birden deri koltuklara gömülüp ağzına kadar dolu bardaklarla viski içecekler ve gökyüzünün ateşi gelip göğüslerini yakacak. Sıcak ve sınırsız bir uykunun ağırlığını duyacaklar. Ama önce şu melodiyi not etmeli. Some of these days. Terli el piyanonun üzerindeki kalemi yakalıyor. Some of these days, you'll miss me honey. Böyle olmuştu. Böyle olmuş olsa da olmasa da önemi yok. Melodi böyle ortaya çıkmıştı. Kömür kaşlı Musevi'nin yitik vücudunu seçmişti ortaya çıkmak için. Adam kalemi tembel tembel tutuyor ve ter damlaları yüzük dolu parmaklarından kağıda damlıyordu. Niçin ben olmayayım bu? Bu mucizenin gerçekleşmesi için niçin ille de o bira ve viski fıçısı herif gerekli oluyordu? Madlen, şu plağı yeniden koyar mısınız? Gitmeden önce bir daha dinleyeyim. Madlen gülmeye başlıyor. Gramofonun kolunu çeviriyor. İşte başladı. Kendimi düşünmüyorum ki. Bir Temmuz günü odasının kara sıcağı içinde bu melodiyi yaratmış olan adamı düşünüyorum. Melodinin içinden, saksafonun bembeyaz ve mayhoş sesleri içinden onu düşünmeye çalışıyorum. Bunu o yarattı, dertleri vardı, işleri gerektiği gibi yürümüyordu. Ödenecek faturalar, sonra herhangi bir yerde kendisini istediği gibi düşünmeyen bir kadın da olmalıydı. Üstelik insanları erimiş yağ birikintine çeviren şu korkunç sıcak da vardı. Bütün bunlarda güzel ya da yüce bir yan yoktu. Ama bu şarkıyı dinlediğim ve onu bu adamın ortaya koyduğunu düşündüğüm zaman, acısını ve terleyişini duygulandırıcı buluyorum. Talihi varmış, bunun farkına da varmamış olmalı. Şöyle düşünmüştür, tarihim yaver giderse bu dalga $50 kazandırır bana. Doğru, yıllardan beri ilk olarak bir adam duygulandırıcı görünüyor gözüme. Bu adamla ilgili bilgiler edinmek isterdim. ne çeşit dertleri olduğunu, evli mi yoksa bekar mı olduğunu öğrenmek isterdim. Hümanizm dolayısıyla değil, tam tersine. Bu melodiyi yazdığı için. Onu tanımak isteğini duymuyorum, belki de ölmüştür zaten. İstediğim onunla ilgili birkaç şey öğrenmek ve ara sıra bu plak çaldığı zaman kendisini düşünmek sadece. Öyle sanıyorum ki Fransa'nın 7. kentinde, bir garın yakınında kendisini düşünen birisinin bulunduğu ona söylenseydi kılını bile kıpırdatmazdı. Ama onun yerinde olsaydım mutluluk duyardım. Gıpta ediyorum ona. Gitmem gerek, kalkıyorum ama bir an duraksıyorum. Zenci kadının şarkısını dinlemek istiyorum, son olarak. Söylüyor, işte kurtulmuş iki kişi, Musevi ve Zenci kadın, kurtulmuş. Belki tüm kaybolmuş olduklarına, varoluşun içine batıp gittiklerine inanmışlardı. Oysa onları düşündüğüm gibi tatlılıkla kimse beni düşünemez. Kimse düşünemez, anne bile. Onlar benim için birer ölü, birer roman kahramanı sayılabilirler. Varoluş günahından temizlemişler kendilerini. Baştan başa değil kuşkusuz ama bir insana elinden geldiğince temizlemişler. Bu düşünce birden allak bullak ediyor beni çünkü bundan umudumu kesmiş bulunuyordum. Bir şeyin hafifçe bana süründüğünü duyuyorum ama kıpırdamaya cesaret edemiyorum. Çünkü kaçmasından korkuyorum. Unutmuş olduğum bir şey bu, bir çeşit sevinç. Zenci kadın söylüyor, insan varoluşunu haklı çıkarabilir mi yani? Azıcık haklı çıkarabilir mi? Olağanüstü bir çekingenlik duyuyorum. Çok umutlu olmamdan gelmiyor bu. Karda saatlerce yürüdükten sonra her yeri donmuş halde ılık bir odaya birdenbire giren bir kimseye benziyorum. Böyle bir adamın kapının yanında hala üşüyerek duracağını ve ağır ürperişlerin bütün vücudunu saracağını düşünüyorum. Some of these days you'll miss me honey. Deneyemez miyim ben? Bir müzik parçası söz konusu değil tabii ama başka bir türü deneyemez miyim? Bir kitap olması gerekiyor bunun. Başka şey ortaya koyamam ki. Ama bir tarih kitabı değil çünkü tarih var olmuş olan bir şeyden söz eder. Oysa bir var olan başka bir var olanın varoluşunu haklı çıkaramaz. Benim yanılgım Monsieur de Royabon'u canlandırmaya çalışmaktı. Başka çeşit bir kitap yazmalıyım. Ne çeşit olacağını pek iyi bilmiyorum. Ama bu kitapta basılmış sözcüklerin ardında, sayfaların ardında var oluşmayan, varoluşun üstünde bulunan bir şeyin bulunduğu sezilmeli. Gerçekleşmeyecek bir hikaye olabilir ya da bir serüven. Bu kitabın çelik gibi sert ve güzel olması insanlara varoluşları yüzünden utanç duyurması gerek. Gidiyorum, içimde bir belirsizlik duyuyorum. Karar verecek cesaretim yok, yeteneğimden kuşku duymasaydım. Ama hiçbir zaman, evet hiçbir zaman bu çeşit bir şey yazmadım. Tarih yazıları yazdım, doğru, hem de yığınla. Bir kitap, bir roman. Bu romanı okuyup Antoine Roquentin yazdı bunu. Kahvelerde vakit geçiren kızıl saçlı bir adammış diyecek kimseler bulunacak ve zenci kadının hayatını nasıl düşünüyorsam, onlar da benim hayatımı öyle düşünecek, değerli ve yarı masalımsı bir şey olarak görecekler. Bir kitap. Bu her şeyden önce sıkıcı ve yorucu bir çalışma olacak tabii. Üstelik var oluşmaktan da var olduğumu duymaktan da alıkoymayacak beni. Ama kitabın yazılıp bittiği, ardımda kaldığı bir an gelecek ve öyle sanıyorum ki onun aydınlığının azıcığı geçmişimin üzerine düşecek. Belki o zaman bu kitap sayesinde hayatımı tiksinti duymadan hatırlayabileceğim. Belki bir gün tam şu anı, trene binme zamanının gelmesini iki büklüm beklediğim şu kasvetli anı düşününce yüreğimin hızla çarptığını duyacak ve her şey o gün o anda başlamıştı diyeceğim. Ve kendimi geçmişte, yalnız geçmişte kabul etmek elimden gelecek belki. Gece bastırıyor. Printanya Oteli'nin birinci katında iki pencere aydınlandı. Yeni garın şantiyesi buram buram ıslak tahta kokuyor. Yarın bu bile yağmur yağacak. Kitabın sonu. 10 Ocak 2007. Sayfa 239.